Ayrım 10.
Abi, dünya bir araya gelse, bu halini gördükten sonra mümkün değil seni burada bırakamam. Hem bu koca konağın içinde türbe bekçisi gibi tek başına senin işin ne? Vallahi ne söylesen dinlemem. Yarından tezgi yok, seni alır götürürüm. Uğursuz konağı da düşünmeden ya satar ya kiraya verirsin. Naim Efendi korkulu bir rüya görmüş gibi ürkek ürkek gözlerini açtı. Bir ameliyat masası üstünde cerrahın elindeki alete bakan bir hasta nazarıyla hemşiresine baktı. Hıçkırığı tamamıyla dinmişti. Selma hanımefendi, ''Kuzum abi, itiraza filan kalkışma. Sen adeta çocuk gibi olmuşsun. Kendine malik değilsin. Dünyanın bin türlü hali var. Bak demincek gitti gittiydin.'' dedi. Odanın içinde dolaşan hekim Selma hanımefendiye döndü. Rica ederim, şimdi bu bahislerin sırası değil diye ihtar etti. Konağı kiraya verip hemşiresinin yanına taşınmak bahsi çıktığı günden beri Naim Efendi'nin rahatı, huzuru büsbütün kaçtı. Selma hanımefendinin kararı o kadar katıydı ki hiçbir mazeretle bunun önüne geçmek kabil olmuyordu. Naim Efendi, burada doğmuşum, burada yaşamışım, ihtiyarlamışım, nasıl bırakır giderim diyordu. Hemşiresi cevap veriyordu. Göreceksin, bu konaktan çıkar çıkmaz her şey öyle bir yoluna girecek ki bütün uğursuzluklar bu evden geliyor. Naim Efendi konaktan çıkmamak için daha mühim sebepler buldu. Dedi ki, ben buradan çıktığım gün ölürüm. Kabil değil, dayanamam, ölürüm. Selma hanımefendi buna karşı şöyle cevap verdi. Burada fareler, örümcekler ortasında yapayalnız öleceğine, benim yanımda, benim gözümün önünde ölürsün. Biçare ihtiyar bu çelikten irade karşısında ne yapacağını bilemedi. Mukavemeti kırılmak üzereydi. Birden hatırına bir hile geldi. Sonuncu defa olarak büyük bir lando içinde kendisini almaya gelen hemşiresine dedi ki, ''Hemşire, birkaç zaman daha burada oturmaya mecbur olacağımı zannederim. Ciheti askeriye ne kadar boş ev bulursa derhal işgal ediyormuş. Şimdi burasını da boş bırakırsak diğer evler gibi hemen askerler yerleşecek. Ondan sonra ise evin ne satılmaya ne de kiralanmaya hayrı kalacak.'' Bina enaleyh, ben düşündüm taşındım. Bizim Hasan Ağa ile de uzun uzadıya görüştük. Nihayet şu an karar verdik. Evvela konağı el altından iyi bir fiyatla kiraya vereceğiz. Sonra size taşınacağım. Bu kuvvetli mantık ve bu maddi zaruret önünde her şeyden evvel tedbirli ve hesaplı bir kadın olan Selma hanımefendinin iradesi kırılıverdi. Ha bakınız, buna diyeceğim yok. Buna akan sular durur dedi. Fakat çarçabuk bir kiracı bulmalı, çarçabuk. Naim Efendi hemşiresini bu suretle başından savdıktan sonra geniş bir nefes aldı. Adeta neşelendi. Kapıdan Cenan Kalfa'ya seslendi. Bana Hasan Ağa'yı çağırınız. Biraz sonra Hasan Ağa da kapısının eşiğindeydi. Selma hanımefendinin biraderi dedi ki, Hasan evladım Hasan, bugünden itibaren bu konak kiralıktır. Fakat senden rica ederim, kapıya müşteri geldikçe bir bahane ile salıver. Naim Efendi'nin müddeti hayatında bu ilk yaptığı hileydi. Fakat ne yazık ki bu hileyle her şey yoluna girmiş ve Naim Efendi yakayı tamamıyla sıyırmış olamadı. Selma hanımefendi bir şeye karar verdi mi sonuna vasıl oluncaya kadar hiç durur mu? Derhal her önüne rast gelene Cihangir'deki konağın kiralık olduğunu söylemeye, adamlarını öteye beriye saldırmaya, bütün ev arayanlara orasını salık vermeye, devrin zenginlerini alttan alta haber göndermeye başladı. Bunun içindir ki bir haftaya geçti ya geçmedi İstanbul'da ev bakmaya gezenler hep birden Cihangir'deki konağa sökün etti. Büyük kapının çıngırağı sinirli bir kadın çığlığı gibi günde hiç olmazsa 3-4 defa iç avlunun sükununu tarumar ediyordu. Hasan Ağa 2 gün zarfında kapıyı mütemadiyen açıp kapamadan, her gelene bir yalan söylemeden bakıp usanmıştı. Bu gelenlerden bazıları söz dinlemiyorlardı. Nasıl olur diyorlardı. Bizi Selma hanımefendi gönderdi. Daima içeride adam vardır, girer gezebilirsiniz dedi. Hasan Ağa, fakat efendim bugün harem dairesi kapalıdır. Anahtarlarını kim aldı bilmiyorum. Herhalde efendi hazretleri. Tarzında bir takım perişan cevaplar vermek istiyordu. Fakat kimi Çamlıca'dan, kimi Sarıyer'den, kimi Şehzadebaşı'ndan, kimi Ayastefanos'tan kalkıp gelen bu kiracılar hiç olmazsa selamlığa, hiç olmazsa iç avluyu görmeden gitmek istemiyorlar ve adeta uşağın göğsünden itip girmeye çalışıyorlardı. Gerçi o zamanlar mesken buhranı henüz başlamamıştı. Fakat geçim şartlarının birdenbire değişmesi, ekmeksizlik, arabasızlık, o zamana kadar yazı kışı sayfiyelerde geçiren birçok aileleri şehrin merkezi yerlerine doğru itiyordu. Hasan Ağa bu hücum önünde yavaş yavaş mukavemetini kaybetmeye başlamıştı. Gelenleri evvela avluya, sonra selamlık dairesine bıraktı. Daha sonra Naim Efendi'nin yanına girip kadınlı erkekli bir aile heyeti için konağın her tarafını gezmeye müsaade istedi. Günün birinde Selma hanımefendinin bizzat kendisi bir araba dolusu ev bakıcıları getirdi ve bunları ta biraderinin yatak odasına kadar soktu. Zavallı Naim Efendi o gün haysiyetinden büyük bir şeyin kırıldığını hissetti. Kendini adeta bir hancı, bir bezdirgan ya da bir dilenci derecesine inmiş sandı ve ziyaretçiler gittikten sonra bütün bir gece sabaha kadar teessüründen hıçkırdı durdu. Birkaç zamandan beri bu hıçkırıklar bu ıssız ve koca evin içinde işitilebilen yegane sesti ve bu ses etrafı yangın harabeleriyle çevrilmişti. Bu eski metruk konağın bir nevi nabız vuruşu gibiydi. Naim Efendi'nin hıçkırığı aşağıdaki taşlıktan itibaren duyuluyordu. İnsan evvela başının üstündeki tavana iri damlalar halinde bir su aktığına hükmederdi. Fakat daha ziyade yaklaşınca bu ses iri su damlalarının bir tahta üzerine düşüşüne benzemekten çıkardı ve büyük, bozuk bir saatin tiktaklarını andırırdı. Daha yaklaştıkça daha başka manalar, feci ahenkler alırdı ve insanın kalbine bu derinden gelen yeksenak sesler bir hüzün, bir ürperti, bir korku verirdi. Hele sofayı geçip de hastanın oda kapısına yaklaşıldı mı mutlaka sekeratta, komada, can çekişir bir durumda bir adamın yanı başına gelindiği sanılırdı. Bir gün Selma Hanım'ın uşağı konağa bir takım yeni müşteriler getirdi. Bunlar çok süslü ve zengin kimselerdi. Erkeğin parmaklarındaki yüzükler ve kadınların kulaklarında küpeler Hasan Ağa'nın gözlerini kamaştırdı. Esasen kapıyı açar açmaz burnuna çarpan bir koku onu sarhoş etmişti. Ürkek bir tavırla Selma Hanım'ın uşağına yaklaştı. "Bunlar da kim?" diye sordu. Öbürü kulağına eğildi. Mebusu Necip Bey, haremi, hemşiresi ve annesi. Bunların gözlerinde insanlara ve eşyaya karşı tahkir edici bir bakış vardı. Kadınların en genci ayağını kunduralarının içinde bile yere basmaktan iğreniyor gibiydi. Her adımda bir kere durup etraflarına bakınıyorlar ve dudaklarını büküyorlardı. İçlerinden biri taşlığı geçerek merdivenlerden çıkarken "Aman burası ne bakımsız, ne pis!" dedi. Hasan Ağa az kaldı, bir şey söyleyecek kaba bir harekette bulunacaktı. Kendini güç zapt etti. Yukarıdaki sofaya çıkılınca Mebus Bey yanındaki kadınlara evin yapılışı hakkında bir uzun konferans vermeye başladı. "Bu tereddiye, yozlaşmaya uğramış bir nevi tarzı mimaridir," diyordu. "O kadar ki menşelerini bile bulmak kabil olamıyor. Eski ecdadımız bütün taş binalarda otururlarmış. Tanzimat devrinden sonra bir ahşap ev, ahşap konak modası başlamış. Şu çerçevesi birer parmak ayrılmış koca koca pencerelere bakınız. Bunlar neyi ifade ediyor? Hangi ihtiyaç, hangi lüzum üzerine yapılmıştır?" Necip Bey öyle bir hayli söylendikten sonra kendisi önde, kadınlar arkada, Naim Efendi'nin odasına yönelen koridora doğru yürüdüler. Kadınlardan biri dedi ki, "Ne soğuk, ne kasvetli ev." Naim Efendi yatağı içinde evvela ayak seslerini, sonra bu sözü işitti, yüreği hopladı. Kendi kendine, "Yine kiracılar, yine kiracılar, kim bilir?" ve sözünü tamamlayamadı. Şimdi günde birkaç defa tutan o müzit hıçkırık birdenbire boğazından yakalamıştı. Dışarıda bu hıçkırığı duyanlardan birisi, "Aa, aman, nedir o? Bu ses de nereden geliyor?" dedi. Bir diğeri ilave etti. Tıpkı birisini boğazlıyorlarmış gibi. Kadınlardan en genci ürkerek geri geri çekildi. "Anne, anne, o kapıya yaklaşma. Mutlaka ölen oradadır." Naim Efendi bu sözlerin hepsini işitiyordu. Cenan Kalfa'yı çağırıp kapıyı içinden kilitlemek istedi. Fakat sesi çıkmıyordu. Birkaç defa elini birbirine vurdu. Geçme kapı ile ayrılmış bir odada daima emrine amade duran ihtiyar Kalfa ya bulunduğu yerde uyumuş kalmış ya başka bir yere çıkıp gitmişti. Naim Efendi bin zahmetle yerinden kalktı. Yatağının kenarlarına, karyolasının demirlerine tutunarak kapıya doğru yürümeye çalıştı. Fakat tam bu sırada kapı açıldı. Birçok başlar bir anda içeriye uzandı. Naim Efendi beyaz pike takkesi, beyaz entarisiyle boylu boyunu ayakta duruyordu. Kadınlar hep bir ağızdan bir çığlık kopardılar. Kapıyı açmalarıyla kapamaları bir oldu. Şimdi koridordan şu sesler duyuluyordu. "Üstüme iyilik sağlık. Bir mevta kefeni içinde dimdik ayakta duruyor. Ayol ne diyorsun? Mevta değil, tıpkı mezardan çıkmış bir kadit. Evet, sanki bir kadite beyaz bir entari giydirmişler. Lakin ben gördüm, kımıldıyordu, kımıldıyordu. Vallahi kımıldıyordu." Naim Efendi can evinden vurulmuş bir halde yatağına atıldı. Evet, o bu terbiyesiz ve izansız kadınların bu çığlıklarla birbirlerini anlattıkları gibiydi. Hala kımıldanışı, hala ses çıkarışı, bakışı, gülüşü, ağlayışı, nihayet hala düşünüşü, hissedişi, tabiatın en şayan hayret, hatta en korkunç hadiselerinden biri değil miydi? Kendi kendine, "Cebin herif, cebin herif, artık ölsene," dedi ve hıçkırıkları birbiri ardı sıra boğazını tıkadı. Naim Efendi'nin son senelerdeki bu fecaatini herkesten ziyade gören, hisseden Hakkı Celis'ti. Hayatta şöyle dursun, bütün okuduğu romanlarda bile bu kadar trajik bir ihtiyar simasına tesadüf etmemişti. Bu adam ona gittikçe bir şeye alamet veya bir şeyin timsali gibi görünmektedir. Eski müverrihlerin hayatında zuhur edecek büyük hadiselerin gökte ve yerde bir takım alametlerle belirdiğini söylerler. Eğer bu doğru ise Naim Efendi de yeni başlayan devrin eşiğindeki korkunç hayaletlerden biridir. Hiç şüphesiz arkamızda bıraktığımız mazinin son feryadı ve önümüzde hissettiğimiz uçurumun ilk ürpertisi Naim Efendi'dir. Bundan başka Hakkı Celis'e göre Seniha'nın büyük babası aynı zamanda hem bir ceza hem de bir cezalıydı. Bir cezaydı arkasında bıraktığı aleme karşı, bir cezalıydı kendisini karşılayan bedbaht ve avari zürriyet önünde. Bugün Naim Efendi'nin damarlarında işleyen zehir, dün kendinin ve kendi gibilerin elleriyle kendi bahçelerine ekilmiş zakkumun tohumdan ve özündendi. İstanbul'da parmakla sayılmaya başlayan o Osmanlı konaklarından birini, Naim Efendi'nin konağını böyle hafif bir ökçe darbesiyle ta temellerinden yıkıveren mahluk, hiç şüphesiz herkesten ziyade Naim Efendi'nin eseriydi. O kadar necabet ve salabetle, soyluluk ve sağlamlılık başlayan o büyük tanzimat cereyanı döne dolaşa nihayet İstanbul'un ortasına Seniha gibi bir kadınla Faik Bey gibi bir erkek örneği bırakıp geçmişti. Türk dehasının yaptığı bu son medeniyet tecrübesi de gelmiş ve gelecek nesillere acı bir imtihan olmaktan başka bir şeye yaramamıştı. Hakkı Celis kendi kendine diyordu ki, Naim Efendi'nin hıçkırıklarıyla Seniha'nın kahkahalarındaki mana bir değil midir? Bu her iki ses de biten bir şey ifade etmiyorlar mı? Bu genç yığınlarla yaşamaya başladığı günden beri milletlerin hayatını, bahtını, kendi hayatından, kendi ruhundan ve kendi bahtından bin kat daha ziyade tetkike şayan bulmaktadır. Gittikçe görüyor ve anlıyor ki ne benim sevincim ne benim elemim dediği şeyler ona kendi kalbinden gelen şeyler değildir. Kendi kalbi bir boş kadehtir ki binlerce eller onu bin kere doldurup bin kere boşaltıyor. Bir koğuşta yüzlerce kişiyle yatıp kalkmak, bir karavanada yüzlerce kişiyle yiyip içmek ve bir tabur içinde saatlerce yürümek ona en hakiki şahsiyetini öğretti ve bir ferdin başlı başına bir keyfiyet olmayıp bir kemiyet içinde bir adet olduğunu hissetti. Onun gözünde münferit hadiselerin artık hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki Seniha'yı son senelerde türeyen yeni bir kadın neslinin muayyen bir örneği ve Naim Efendi'yi memleketin sallanan toprağı altında ürkerek bağırmak için çıkmış bir acıklı müstehase, fosil telakki ediyor. Ya kendisi neydi? Kendisi bu bin çehreli büyük ve esrarlı varlığın hangi tarafını ve neslini temsil ediyordu? Hakkı Celis kendi kendine diyordu ki, havada değişen bir şey var, başlarımız üstünde nereden geldiği bilinmeyen yeni bir yel esiyor. Bu yel kızgın çöllerin içinden çıkmış gibi ateşindir, alnımızı bir alev gibi yakıyor. Bu yel yüksek ve karlı tepelerden inmiş gibidir. Bizde her temas edişinde derimiz biraz daha sertleşiyor, kemiklerimiz biraz daha katılaşıyor. Bu yel bazen denizlerde esen hafif rüzgarları, sıcak yaz günlerinin sonundaki serin meltemleri andırıyor. Bin türlü karma karışık sıtmalarla yanan göğsümüz üstünde tatlı ve teselli verici bir öpücük halinde dolaşışları var. İşte ben bu yolun önünde katılanlardanım. Fakat nereye gidiyorum bilmiyorum. Bir garip heyecan içinde sarhoş gibi yürüyorum ve korkmuyorum. Çünkü koyu, uzun ve sayısız bir kafilenin içindeyim. Yolumuzun sonunda belki bir uçurum da olsa yürüyeceğim. Zira benim için hiçbir şey geriye dönmekten daha fena değildir. Hakkı Celis şimdi böyle düşünüyordu ve onun için şimdi geride kalan alem Senihalardan, Faik Beylerden, Naim Efendilerden, Sekine Hanımlardan müteşekkil olan karışık, mayasız ve çürümüş alemdi. Bununla beraber biraz merhamete, biraz da nefrete benzeyen bir his onu hala aleme bağlı tutuyordu. Naim Efendi'ye gidişlerinde, Seniha'ya uğrayışlarında işte bu iki zıt histen bir şey vardı. Zira Hakkı Celis son günlerde eskisi gibi sık sık Naim Efendi'yi ziyarete gidiyor ve ara sıra Seniha'yı gördüğü oluyordu. Esasen Seniha'yı görmeye gitmek biraz da bu ziyaretleri tamamlayıcı bir şeydi. Naim Efendi genç adamla Seniha'ya dair konuşmaktan başka bir şey yapmıyordu. Son zamanlarda torununa karşı duyduğu muhabbet onu adeta bir sıtma nöbeti gibi sarmıştı. Hakkı Celis kapının eşiğinde görünür görünmez yüzüne acayip bir neşenin aydınlığı vururdu. Bakışlarına yeni bir can gelir. Ne haber söyle bakalım bugün ne haber diye sorardı. Hakkı Celis bu istenilen haberin harp cephelerine dair olmadığını pekala bilirdi. Ne Almanya'nın şark ve garp taarruzları ne bizim müdafaa hatlarımız hatta ne de son günlerde müthiş bir safhaya girdiği söylenilen Çanakkale Harbi Naim Efendi'nin vazifesinde değildi. Bunun içindir ki ihtiyar adam ne haber söyle bakalım bugün ne haber diye sorduğu vakit Hakkı Celis derhal Seniha'ya dair son işittiği ve son gördüğü şeyleri zihninin içinde toplamaya çalışırdı. Bir tabii büyük dayısına fazla elem vermesi hatıra gelen tafsilat ve teferruatı mümkün mertebe sükutla geçirdi. Mesela derdi ki, dün akşamüstü doğru yolda ona rastladım. Mükellef bir araba içindeydi. Yanında tanımadığım bir hanım, pek tuhaf giyinmiş bir hanım vardı. Beni görür görmez arabasını durdurdu. Ben görmemez diye gelip geçmek istedim. Arkamdan seslendi gittim. Konuştuk. Dargın dargın, bize niye gelmiyorsun? Bu hafta hiç görünmedin. Niye dedi. Şimdi perşembeleri onun günüymüş. Birçok Alman ve Avusturyalılar geliyormuş. Saatlerce musiki yapıyorlarmış. Başka günlerde de misafir eksik olmuyormuş. Bazı gece yarılarına kadar süren eğlenceli saatler geçiriyorlarmış. Mutlaka gel dedi. Sonra sizi sordu. Büyük babamı görüyor musun dedi. Sıhhati nasıldır? Yine sık sık hıçkırıyor mu? Bari iyidir, hiçbir şey yok, hıçkırıkları durdu diyeydin. Öyle söylemedim, fakat dedim ki, teyzem konağa sık sık geliyor, ondan haber almıyor musunuz? Dudaklarını büktü, sağ olsun, annem o kadar mübalağa eder ki hiçbir sözüne lazım geldiği kadar inanmam. Sonra bana elini verdi, eli beyaz güleri eldivenler içindeydi. Koyu nefti bir çarşafı vardı, arabanın içi çok iyi kokuyordu. Başka bir günde böyle söylerdi. Cemil işini uydurmuş. Viyana'ya gidiyor. Vaka Viyana'da açlık müthiş bir dereceye varmış. Fakat Cemil bir kolayını bulur oradan İsviçre'ye geçerim diyor. Naim Efendi, canım bu ne biçim askerlik derdi. Ne vakit talim etti, ne vakit öğrendi, ne vakit zabit oldu, ne vakit. Paşanın yaveri şimdi de Avrupa'ya seyahate çıkıyor. Mutlaka bir misyonla, mutlaka öyle değil mi? Yok efendim zannetmem. Öyle bir şey olsa söylerdi. Anlaşılan apartmana devam eden Avusturyalı zabitlerden biriyle işi uydurmuş. O alıp götürüyor. Esasen Seniha ablam da Viyana tarihiyle bir İsviçre seyahatine hazırlanıyormuş. Ne diyorsun, ne diyorsun? Ya Rabbi sen ıslah et. Bu kız ne durmak ne dinlenmek biliyor. Hakkı Celis esefle başını sallıyor, son zamanlarda öyle bir zayıfladı ki diyordu. Hiçbir zaman bu kadar zayıflamamıştı. Onu Avrupa'dan geldiği vakit görenler şimdi tanıyamazlar. Ma mafi bana bu haliyle daha güzel, daha zarif görünüyor. Kendisi de pek memnun. Büyük bir tehlike atlattım. Daha az şişmanlayacaktım diyor. Geçen gün onu yakası ve kolları açık bir ropla gördüm. Boynu ne kadar narin, göğsünün çizgileri ne kadar seyyaldi. Kolları etten ve kemikten değildi. Bunlar oluklardan akan sular gibiydi. Yeni dikkat ediyorum. Seniha ablamın ne uzun parmakları var. Naim Efendi konuşmasının bu şairane tasvir cihetlerini pek iyi anlamıyordu. Mütemadiyen diyordu ki, acaba neden zayıflıyor? Bir tarafından rahatsız mı? Bir kederi mi var? Hakkı bir gün yalnız kaldığınız zaman bana şunu kendisinden anlayıver. Fakat Hakkı Celis onunla yalnız kalmak imkanını bulamıyordu. Bir gün genç adam Naim Efendi'ye Seniha'nın salonunu şöyle anlattı. İç içe oda ağzına kadar doluydu. Birçok şarkvari köşeler yapmışlar. Bunlar üstünde bağdaş kurup oturmuş Alman zabitleri, ellerinde bir tambur veya bir gitara ile yan yatmış Viyanalı kadınlar, duvardan indirilmiş bir uzun çubuğu tutturmaya uğraşan Beyoğlulu gençler var. Herkes kendi havasında gülüp eğleniyor. Seniha ayakta olsun, oturmuş bulunsun, daima hiç çözülmeyen bir çemberle çevriliyor. Dört muhtelif lisanla konuşan, dört muhtelif cinsten, dört muhtelif yaşta, en az 7-8 erkekten müteşekkil bu çember Seniha ayağa kalktığı vakit onunla beraber kalkıyor. Seniha yürümeye başlar başlamaz onunla beraber yürüyor ve bir tarafa çekilip oturunca o da beraber çekilip oturuyor. Hakkı Celis'in yarım yamalak tasvir ettiği bu alem Naim Efendi'ye bazı seyahatnamelerde okuduğu garayip ahvali, gariplikler hatırlatıyordu. Gözünün önüne Çin'e dair bazı resimler geliyordu. Hele Seniha'yı zenciler diyarında kiminin elinde tavus tüylerinden yapılmış yelpazeler, kiminin elinde at kuyruğundan uzun sineklikler, bir takım köleler ve cariyeler ortasından yavaş yavaş ilerleyen barbar bir melikeden hiç ayıramıyordu. Diyordu ki, Seniha etrafını bu kadar sıkıya alan bu adamlardan hiç sıkılmıyor mu? Eskiden sabırsız bir çocuktu, şimdi anlaşılan sinirlerine daha ziyade sahiptir. Sıkılmak mı? Bilakis yalnız bununla eğleniyor. Bu adamlardan her biri ona kendi dilinde bir şey söylüyor ve o derhal gülerek cevap veriyor. İçlerinde öyleleri var ki bir çocuğa masal anlatan eski dadılar gibi sihirli bir belagate maliktir. Birbiri ardınca birçok hikayeleri anlatıyor. Bu hikayelerin bazıları hayret ve bazısı hüzün verici, bazıları insanı kahkahadan kıvrandıracak derecede güldürücüdür. Seniha'nın peykleri arasında bir tanesi de var ki emsali bulunmaz derecede mukallittir. Muhtelif lisanda muhtelif milletlere dair bir uzun taklit repertuarı taşıyor. Numaralarını kah ayağa kaldırarak kah oturduğu yerden yapıyor. Bir diğeri gülünç ve manidar menkıbeler anlatıyor. Öbürü mütemadiyen cinaslı sözler söylüyor. Ben hiçbirinin ne dediğini işitmiyordum. Fakat uzaktan Seniha'nın halinden konuşmaların nevini tayin edebiliyordum. Naim Efendi hakikatin bu derece acayip ve harikulade olacağına ihtimal veremiyordu. İçin için diyordu ki şair çocuk mübalağa ediyor. Halbuki zavallı Hakkı Celis görüp işittiği şeylerin yarısını bile anlatmıyordu. Mesela bütün bu halkın içinde Asya iyi bir hükümdar gibi salınıp dolaşan, oturup kurulan ve her tavrıyla bu salon, bu süsleri, bu şaşası ve etrafında kölelerle dolaşan bu kadın bütün bu cazibesi, bütün bu zarafetiyle benimdir, benim malımdır diyen o adamdan, o şüpheli aile dostundan hiç bahsetmiyordu. Naim Efendi ara sıra böyle zamanda, bu kıtlıkta, bu pahalılıkta, bu kadar halka izaz ve ikram için ne yapıyorlar, ne kadar masraflara giriyorlar? Bu masrafları etmeye nasıl imkan ve ihtimal bulabiliyorlar dediği vakit Hakkı Celis kulaklarına kadar kıpkırmızı kesilerek ve güya yapılan pislikte kendisinin de bir payı varmış gibi utancından yerin dibine geçerek Servet Bey diyordu, bir takım işler yapıyormuş, o meşhur mebusunun şerikiymiş. Bu adam milyonlar kazanmış. Bir tabii Servet Bey de epeyce istifade etmiş olacak. Öyle diyorlar. Naim Efendi tiksinerek yüzünü buruşturuyor. Aman yarabbi şu Servet Bey ne derekelere düşmüş, ne derekelere diyordu. Ve bu ihtiyar ile bu genç adam böyle konuşurlarken yavaş yavaş akşam oluyor. O da gölgelerle doluyordu. Hakkı Celis hiçbir yerde akşamın bu kadar kasvetle, bu kadar fena bir şeyi haber verir gibi geldiğini hatırlamıyor, bilmiyor. Denizin dibine batan bir adam gibi kaldığını hissediyordu. Geç vakit ruhu bir ağır kederle yüklü eve dönüyordu. Karanlık ve tenhalık içinde İstanbul'un sokaklarında yürümekle İstanbul denilen şeyi daha iyi anlıyordu. Bu ne bir ülke, ne bir şehir, ne de bazılarının dediği gibi büyük bir köydü. İstanbul'un güzelliğini, çirkinliğini, ihtişamını ve sefaletini yapan şeyler neydi? Ne tepeleri üstündeki camileri, ne sokaklarının bakımsızlığı ve pisliği, ne şarkın en büyük saltanatında payitaht oluşu, ne Fikret'in dediği gibi alay alay efvah-ı kadide, iskelet ağızlar ile meskun bulunuşludur. Harbin başından beri bir haile, trajedi perdesiyle örtülen İstanbul'un ta derinliklerinden çıkan bu boğuk boğuk sesler, bu çılgınca vaveylalar, bu at ve araba gürültüleri yalnız bir büyük zehrin sefahat ve sefaletine ait bir şey söylemiyordu. Hakkı Celis'in gözleri bu perdenin arkasında açlıktan, yoksulluktan daha büyük bir haile görüyor. Hakkı Celis'in kulakları bu istimdat ve istihkar, yardım isteme ve hor görme seslerinin maverasında, ötesinde daha suzişli, acılı bir feryadın aksi sedasını duyuyordu. İstanbul, hudutları malum olmayan bir alemdi. Genç adam gecelerin ıssız karanlıklarında tek başına yürürken İstanbul'un böyle bir alem olduğunu her adımda daha ziyade hissediyordu. Bazen bir türbe önünde, bazen bir cami kapısında durup içi korkuyla dolu etrafını saran bir sükutu dinliyordu.